Ayrım 11. Asya Çağı'nın öncüleri 21. yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek sayfa 143. 3. kısım. Mao Zedong'un 21. yüzyıla bıraktığı miras. Devletler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor. Mao Zedong. 1. bölüm. İdeolojilerin evrenselliği. 1.1. Marx'ın Lenin ve Mao ile dönüşü. Batı basınında sık sık Marx'ın dönüşü başlıklı yazılar yayımlanıyor. Başka deyişle kapitalist alemde yine komünizm hayaleti dolaşıyor. Ancak Marx artık tek başına dönemez. Çünkü 19. yüzyılın pratiğini ve teorisini temsil ediyor. O nedenle Marx ancak Lenin ve Mao ile birlikte dönecektir. Bunun anlamı bilimsel sosyalizm, 19. yüzyıldaki içeriğiyle hayat bulamaz. 20. yüzyılda devrimlerle büyük tecrübe kazanmıştır. Kaldı ki bugünün dünyası Avrupa merkezli kapitalizm değildir. Dünyamız 19. yüzyılın sonunda emperyalizm çağına girmiştir ve artık devrimin merkezi gelişmiş kapitalizmi temsil eden Avrupa değil, gelişen dünyadır. Öncelikle Asya'dır ve onunla aynı özellikleri paylaşan Latin Amerika ve Afrika'dır. Lenin ve Mao'nun önderlik ettiği katkılarla gelişmiş olan bilimsel sosyalizm 21. yüzyıla kalan devrimci teoridir. Bugün emperyalizm iflah olmaz bir bunalım içine girmiştir. En başta ileri pratiği temsil eden Mao'nun Çin'i olmak üzere gelişen dünya yeni bir uygarlığın habercisidir. Bu uygarlık halkçı ve kamucudur. Kapitalizmi tasfiye ederek sosyalizmi yayacak ve geliştirecek birikimi taşımaktadır. Dünyamız milli demokratik devrimlerden sosyalizme açılma çağının en kritik aşamasına girmiş bulunuyor. Çin sosyalizmin alt basamaklarında bir bakıma milli demokratik devrimini tamamlama ve sosyalizmi kurma deneyimi içindedir. Şu açıdan Çin'in mücadelesi insanlığın önünü açan değerdedir. Mao Zedong'un önderlik ettiği devrim öyle bir insan yaratmış ve öyle bir altyapı kurmuştur ki, Çin 1949 yılından bu yana 65 yıl gibi kısacık bir sürede herkesin mucize dediği insanlık tarihinin en büyük atılımını gerçekleştirmiştir. O atılımın pratikteki ve teorideki adı Mao Zedong'dur. O nedenle Mao'nun katkısını incelemek, sosyalizmin deneyim birikiminin doruğunu saptamaktır. Başka deyişle nerede kalmıştık sorusunun cevabıdır. 1.2. İdeolojilerin sınıfsallığı. Bizim ülkemizden binlerce kilometre uzakta yaşamış büyük bir insandan söz ediyoruz. Kimileri Mao'nun Türk olmadığını, yabancı olduğunu, ideolojisinin de yabancı bir ideoloji olduğunu söylüyorlar. Marx ve Lenin içinde öteden beri bu tür görüşler öne sürenlere rastlanıyor. Bunlar yabancıdır, Almandır, Rus'tur, öbürü Çinlidir ve ideolojileri de bize yabancıdır. Bize bunlar gerekmez, bize Türk ideolojileri gerekir diyorlar. Oysa ideolojiler milletlere has değildir. Bir Türk ideolojisi, bir Çin ideolojisi, bir Rus ideolojisi yoktur. Ama ideolojiler sınıflara hastır. Sınıfların ideolojileri vardır. Yunan'da da Roma'da da köle sahipleri yaşamışlardı. Onların birbirine benzeyen, özde aynı olan ortak ideolojileri vardı. Köle sahiplerinin ideolojisi. Feodal dönemde de böyle, kapitalist dönemde de böyledir. Sınıflar evrenseldir. Her toplum biçim olarak elbette kendi özelliklerine sahiptir. Ancak sistemler özde evrenseldir. Sistemlerin sınıfları da evrenseldir. O nedenle ideolojiler de evrenseldir. İdeoloji bir toplumsal sisteme hakim olan düşünce, değer ve kurumların bütünüdür. Sürekli olarak yabancı ideolojiden dem vuruyorlar ama İslam'ı unutuyorlar. Hazreti Muhammed yabancı değil mi? Hazreti Muhammed Türk değildi, Arap'tı. Ama Türkler 10-11. yüzyılda yeni devletler kurarken, özel mülkiyetin ve ticaretin geliştiği süreçlere girerken bu sıçramaya cevap veren ideolojiyi aldılar. O zaman oluşmakta olan hakim sınıf yani mülk sahibi kabile aristokrasisi, özel mülk sahiplerinin ideolojisi olan İslamiyet'i pekala benimsedi. Ve İslamiyet toplumumuzda 1000 yıldan beri yakın zamana kadar ideolojik hakimiyetini sürdürdü. Mustafa Kemal de uygarlığın uluslararası olduğu gerçeğine dikkat çekmiştir. Aslında bu saptama ideolojilerin de uluslararası olduğunu içerir. Mazlum milletlerin ilk kurtuluş savaşının önderi olan Mustafa Kemal, birçok kez Fransız Büyük İhtilali'nin açtığı yoldan yürüdüğünü söyledi. Sovyet devriminden etkilendiğini de açıkça belirtti. Altı ok Fransız ve Sovyet devrimlerinin sentezidir. Gerçekten de Mustafa Kemal Fransız devriminin eşitlik, özgürlük, kardeşlik diye sloganlaştırılan düşüncelerini hayata geçirdi. Milli demokratik devrimimizin ideolojisi Namık Kemaller'den bu yana Fransız devrimi örneğini benimseyerek oluştu. Milliyetçilik Türkiye'de doğmadı, dışarıdan geldi. Onların söylediği anlamda yabancı ideoloji olarak Türk toplumuna girdi. Ama bizim milli demokratik devrimimizin ihtiyaçlarına cevap veriyordu. Toplumumuzun kurtuluş savaşı ihtiyacına, demokratlaşma ihtiyacına cevap veriyordu. Şimdi Türkiye'de madenlerde çalışan işçiler var, fabrikalarda çalışan işçiler var, kamu emekçileri var. Ücretle ve aylıkla çalışanlar toplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturuyorlar. Diğer emekçiler var, onların da ideolojisi var. Kaçınılmaz bir şey bu. Onların ideolojisi elbette işçi sınıfının ideolojisidir. Atatürk'ün mazlumlar dünyasını etkilediğini, mazlumları ideolojik önderi olduğunu söyleriz. Peki Atatürk Asyalı, Afrikalı ve Latin Amerikalı için yabancı değil miydi? Marx da Lenin de Mao da tıpkı Atatürk gibi dünyayı etkileyen önderlerdir. 20. yüzyıla bakalım. Zulme ve sömürüye karşı ayağa kalkanlar onların bayrağını açtılar. O nedenle hepsi evrenseldi. Şimdi elektrik kullanıyoruz, traktör kullanıyoruz, radyo kullanıyoruz, bilgisayar kullanıyoruz. Modern teknolojinin her aracını kullanıyoruz. Fakat bunları bildiğiniz gibi Türkler icat etmemiştir. Kopernik, Newton, Einstein ve diğer gökbilimcilerin, fizikçilerin, kimyacıların yabancılığını tartışmıyoruz. Avrupa'da aydınlanma çağı yaşanmış, bilimsel ilerleme olmuş. Bunları öğrenirken yabancı olmuyorlar ama sınıf mücadelesi alanına gelince, sosyal bilimler alanına gelince yabancı oluyorlar. Fizikte, kimyada, bilim adamları neyse, tarihte, sosyolojide, iktisatta Marx, Engels, Lenin, Mao ve diğerleri kendi dönemlerinde benzer roller oynadılar. Onlara karşı bağnazlık, sınıfsal bir tutumun, sınıfsal bir çıkarın ifadesidir. Türkler İslamiyet'e girerken özellikle kabilelerin çoban kitlesi buna muhalefet etmiş, İslamiyet'e direnmiş, eski inançlarına sarılmıştı. Bu ülkeye matbaayı İbrahim Müteferrika getirmişti ve o zaman gavur icadı diye lanetlenmişti. Burjuvazinin devrimci ideolojisi de, Fransız devriminin fikirleri de gavur icadı sayıldı. Zındıklık dendi, Allah'ın inkarı olarak damgalandı. Bilimin milliyeti olmaz, bilimin Japon'u, Rus'u, Çinlisi olmaz. Milliyetçilik de evrenseldir. Milliyetçiliği biz başkalarından öğrendik. Bir bilginin milliyeti tartışılamaz. Çünkü bilginin milliyeti olmaz. Bilginin ve teorinin gerçeğe uygunluğu, hayata uygunluğu tartışılabilir. Doğru olan tavır, bilimsel olan tavır budur. 1.3 Bilimsel Sosyalizmin Uluslararası Öğretmeni. Mao'nun hayatını kısaca şöyle özetleyebiliriz. Hunan eyaletinin Kaohsiung köyünde bir çiftçi çocuğu, 1919'da bilimsel sosyalizmi benimsemiş. Ekim devriminin top sesleri Marksizmi Çin'e kadar ulaştırmış. 1921'de Çin Komünist Partisi'nin 12 kurucusundan biri. 1921'den 1949'a kadar süren 28 yıllık milli demokratik devrim boyunca mücadelenin önünde ve doğru program ve stratejinin üretilmesine önderlik etmiş. Komünist Enternasyonel'in Çin'e dayattığı hatalı görüşlere karşı koymuş. 1949'da devrimin zaferine kadar geçen sürece bakınız. İç savaş, toprak devrimi, arkasından Japonya'ya karşı milli savaş, sonra tekrar iç hesaplaşma, milli demokratik devrim zaferinden sonra orada durmak isteyenlerle mücadele, sosyalizme kesintisiz olarak geçiş, modern revizyonizme karşı dünyayı etkileyen bir direniş, sosyalizmde devrimi sürdürme teorisinin geliştirilmesi, büyük proleter kültür devrimi ve 1970'lerden sonra da dünyanın yeni durumunu tahlil eden üç dünya teorisi. Özetle devrime adanmış bir hayat. Yaptıkları Mao Zedong'un Marx ve Lenin'le aynı sırada yeri olan büyük bir öğretmen olduğunu kanıtlıyor. İkinci bölüm, Mao'nun katkısı. 2.1 Milli Demokratik Devrim. Mao Lenin'in Asya devrimleri pratiğini ve teorisini geliştirdi. Lenin Avrupa'nın en geri, Asya'nın en ileri ülkesinde devrime önderlik etmişti. 1905 Rus devrimiyle başlayan Asya devrimleri Lenin'in emperyalizm çağında devrim teorisini doğruladı. Devrim emperyalizmin zayıf halkasında olacaktı. Devrimin odağı Batı Avrupa'dan Asya'ya, Batı'dan Doğu'ya kayıyordu. Rusya Batı Avrupa'nın doğusunda fakat Asya'nın batısındaydı. Rus devrimi Doğu devrimlerinin ilk örneğiydi. Ancak arkasından gelen Türk ve Çin devrimleri Doğu devrimlerinin iki farklı örneğidir. Lenin öldüğü zaman devrim pratiği ve teorisi 19. yüzyıl teorisinin gölgesinden yeterince kurtulmuş değildi. Mao'nun önderliğindeki Çin pratiği 20. yüzyıl devrim teorisi için daha zengin bir tecrübe getirdi. Devrimin batıdan doğuya, Avrupa'dan Asya'ya kaydığı artık su götürmez bir gerçekti. Feodal ilişkilerin bütünüyle tasfiye edilmediği ezilen dünya ülkelerinde köylülük tarih sahnesindeydi. Mao Zedong Çin pratiğinde milli demokratik devrim teorisini geliştirdi. Özellikle yeni demokrasi başlıklı çalışması ezilen dünya ülkelerinin önüne yeni ufuklar açıyordu. Lenin ve Stalin'de ipuçlarını bulduğumuz milli demokratik devrim teorisini Mao, Avrupa merkezli teorinin gölgesinden kurtardı, Asya gerçeğini oturttu ve olgunlaştırıldı. Fransız devrimi örneğindeki burjuva demokratik devrimler kapitalizmin öncülüğünü yapan ülkelerde gerçekleşmişti. Kapitalizmin henüz yeterince gelişmediği ezilen dünya ülkelerinin demokratik devrimleri, feodal hakim sınıflar yanında emperyalizmi ve işbirlikçilerini de hedef almak durumundaydı. Burjuvazinin önderliğindeki eski tip demokratik devrim, krallıkları ve feodal hakim sınıfları yıkarak burjuvazinin iktidarını kuruyor ve kapitalizmin gelişme yolunu açıyordu. İşçi sınıfı önderliğindeki yeni demokratik devrim ise, işçi sınıfı, köylülük, küçük burjuvazi ve milli burjuvazinin yönetimini amaçlıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti bayrağındaki dört yıldız işte bu sınıfları temsil ediyor. Büyük yıldız ise Çin Komünist Partisi'nin önderliğidir. Ezilen dünya ülkeleri köylü ülkeleriydi. Bu olguyu değiştiremezsiniz. Ancak teorinizi bu olguya göre kurmak durumundasınız. Devrimi ancak bu olguyu kabul ederek yapabilirsiniz. Bu durumda emekçi halkın büyük çoğunluğunu oluşturan köylü, devrimin dayandığı esas güçtü. Devrim köylerden kentlere doğru gelişiyordu. İşçi sınıfı önderliği devrimin bağımsızlık ve demokrasi programının güvencesini oluşturuyordu. Devrimin kesintisiz olarak sosyalizme ilerlemesi de bu önderliğe bağlıydı. Küçük burjuvazi ve milli burjuvazi devrimin dayandığı diğer sınıflardı. Mao büyük devrimci öğretmenlere özgü cesaretle bunları saptadı. Gelişmiş ülkelerdeki demokratik devrimler dünya burjuva demokratik devrimler sınıflaması içine giriyordu. Yeni demokratik devrim ise program olarak demokratik devrimlerin görevlerini yerine getirmekle birlikte Mao'ya göre 1917 Ekim devrimiyle başlayan proleter sosyalist dünya devriminin parçasıydı. Ekim devrimi Stalin'in de belirttiği üzere milli meseleyi Avrupa'da milli baskıya karşı mücadele gibi özel bir sorun olmaktan çıkarıp ezilen halkları, sömürgeleri ve yarı sömürgeleri emperyalizmden kurtarmak gibi genel bir sorun haline getirmişti. Dipnot: Mao Zedong Yeni Demokrasi Seçmeseller 2 sayfa 349. Mao 1940 yılında Çin bağlamında Kemalist devrim örneğini de tartıştı. Birinci Emperyalist Dünya Savaşı'ndan ve Ekim devriminden sonra Türkiye'de belli özel koşullar nedeniyle burjuvazinin Yunan saldırısını püskürtmedeki başarısı ve proletaryanın zayıflığı, burjuvazinin cılız Kemalist diktatörlüğü ortaya çıktığı halde ikinci bir Türkiye olamazdı. Hele İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin inşasından sonra 450 milyon nüfuslu bir Türkiye hiç olamazdı. Çin'in kendine özgü koşullarında, uzlaşma eğiliminde olan burjuvazinin çelimsizliği ve sonuna kadar devrimci olan proletaryanın gücü koşullarında işler hiçbir zaman Türkiye'de olduğu gibi kolayca halledilemezdi. 1927 yılındaki birinci büyük devrim başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Çin burjuvazisinin bazı mensupları Kemalizmi ateşli bir şekilde savunmamışlar mıydı? Mao işte burada şu soruyu soruyordu. Çin'in Kemal'i nerede? Ve Çin'in burjuva diktatörlüğü ile kapitalist toplumu nerede? Zaten Kemalist Türkiye bile gittikçe daha çok bir yarı sömürge haline, gerici emperyalist dünyanın bir parçası haline gelerek sonunda kendisini İngiliz-Fransız emperyalizminin kollarına atmak zorunda kalmıştır. Günümüzdeki uluslararası durumda sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki kahramanlar ya emperyalist cephede yer alarak dünya karşı devrim güçlerinin bir parçası haline gelirler ya da anti-emperyalist cephede yer alarak dünya devrim güçlerinin bir parçası haline gelirler. Görüldüğü gibi Mao, Kemalist yönetimin köy emekçisine dayanarak demokratik devrimi tamamlayamamış olmasına dikkat çekiyor. Bizim Kemalist devrimimiz ile Mao Zedong'un önderliğindeki demokratik devrim arasındaki fark buradadır. Çin'in milli demokratik devrimi köylü ayaklanmalarına dayanarak ağalığı tasfiye etti ve köklü bir toprak devrimiyle köylüyü toprağa kavuşturup özgürleştirdi. Çin o temelde büyük mucizesini başardı ve bugün dünya uygarlığının öncüsü konumundadır. Türkiye ise toprak ağalığını ve tefeciliği devrimle tasfiye edemediği için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin denetimi altına girdi. Özellikle 1980 sonrasında dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde Kemalist devrimin kaleleri yıkıldı ve ülke ABD planları içinde bölünüyor. Dünyanın sayılı bilim adamları Çin devriminin başarısını toprak devrimine bağlarlar. O devrim Çin köylüsünü ayağa kaldırmış, derebeylik zincirlerini kırmış, halkı özgürleştirmiş, sanayileşme için muazzam bir iş gücü kaynağını ortaya çıkarmış, aynı zamanda kapalı pazarları milli pazara açarak sanayi üretimi için yüz milyonlarca köylünün talep hacmini yaratmış. Köylük alanlarda bile kadın erkek eşitliği yönünde dev adımlar atmış, bilimsel ve teknolojik atılımı milyonlarca insanı kucaklayacak bir alana yaymıştır. Çin mucizesi denen olayın kaynağı milleti ve emekçileri özgürleştiren milli demokratik devrimdir. Ezilen dünyadaki demokratik devrimler kuşkusuz ısmarlandığı gibi yürümedi. Her deneyim kendi ülke ve dünya koşullarının dayattığı süreçleri yaşadı. Türkiye'nin ve Çin'in milli demokratik devrimleri, kralların tahtlarını devirmekle kalmadı, emperyalizmin boyunduruğunu da kırdı. Her ikisi de köylü devrimiydi. Ancak Çin devrimi köylü isyanlarına dayanarak feodalizmin kökünü kazıdı. Türk devrimi ise en sonunda toprak ağalarıyla uzlaştı ve emperyalizmin denetimi altına düştü. Milli demokratik devrimin Türkiye ve Çin örnekleri ezilen dünya ülkeleri için derin dersler içermektedir. 2.2. Sosyalizmde sınıf çelişmeleri ve geri dönüş tehlikesi. Devrim odağının ezilen dünyaya kayması, milli demokratik devrimden sosyalizme geçiş ve sosyalizmi inşa süreçleri açısından yeni sorunlar doğurdu. 19. yüzyılın gelişmiş kapitalist ülkeleri sosyalizmi inşa açısından elverişli bir zemin oluşturuyordu. Üretim toplumsaldı ve mülkiyet özeldi. Ancak 20. yüzyılda devrimin beşiği olan ezilen dünya ülkelerinde küçük özel mülkiyet yaygındı. Sovyet devrimi ve arkasından gelen milli demokratik devrimlerden sosyalizme geçiş deneyimleri, sosyalizm için elverişli olmayan toplumsal ekonomik zeminlerde yaşandı. Bu koşullar sosyalizmi inşa etmenin çelişmelerini ve zorluklarını da belirledi. Mao gerek Sovyet deneyimini gerek Çin deneyimini yaşaması ve incelemesi sayesinde hepimize çok basit gelen bir gerçeği belirledi. Sosyalizm tertemiz değildir. O da lekeli, o da içinde çelişmeler taşıyor ve zigzaklı bir süreç. Sosyalizme ulaşmakla üretim araçlarının mülkiyetinin dönüşümünü sağlamakla mesele bitmiyor. Cennet yeryüzüne inmiyor. Kafa emeği ile kol emeği arasındaki fark hala var. Şehir ile köy arasında fark devam ediyor. İşçi ile köylü arasında hala fark var. Küçük üreticilik ve meta hala var. Bu farklılıklar kapitalizmi sürekli olarak doğurabiliyor. Öte yandan toplumun bilinci binlerce yıllık sınıflı toplum değerleriyle doludur ve bunları söküp atmak köklü kültürel dönüşümleri gerektiriyor. Sosyalizm döneminde toplum ihtiyaca göre bölüşüm aşamasına ulaşmış değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde ihtiyaca göre bölüşüm için gerekli koşullar bulunmuyor. Bunun için üretimin herkesin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olması gerekir. Sosyalizmde insanlar yeteneklerine göre üretime katılıyor, emek sarf ediyor ve emeğe göre pay alıyorlar. Emeğe göre pay almak aslında burjuva hukukunun hala geçerli olduğu anlamına geliyor. Niçin burjuva hukuku? Çünkü kapitalist sistemde çalışanlara emeğine göre pay veriyor. Fabrikada 8 saat çalışan düz işçi ile yine 8 saat çalışan başka bir düz işçi aynı ücreti alıyorlar. Sosyalizm patronun kârını kaldırıyor, üretim araçlarının mülkiyeti meselesini çözüyor. Fakat bölüşüm ilkesi esas olarak kapitalizmdeki gibi kalıyor. Sömürü kalkmış, daha doğrusu sömürünün ekonomik temeli kalkmış ama bölüştürürken 5 çocuğu olan işçiye de 8 saat çalıştığı için aynı payı veriyor. 1 çocuğu olan işçiye de aynı payı veriyor. Hastaya da, sağlama da, zayıfa da, güçlüye de bu bölüşüm ilkeleri uygulanıyor. Başka deyişle gerçek bir eşitlik yok. İhtiyaca göre bölüşüm henüz geçerli değil. Bunun için sosyalizm olsa olsa bu çelişmeleri çözecek uzun bir yol, zigzaklı bir mücadele dönemidir. Meta üretiminin bütünüyle ortadan kalkacağı, toplumsal farkların bütünüyle ortadan kalkacağı, insanların yönetilmesinin ortadan kalkacağı, yalnız eşyanın yönetileceği bir geleceğe doğru geçiş dönemi. Marx da meseleyi böyle koymuştu ama o sosyalizm dönemini yaşamadığı için teorisini geliştiremedi. Lenin, sosyalizmin kuruluş döneminin, daha doğrusu demokratik devrimi tamamlama döneminin ilk yıllarının sorunlarıyla karşılaştı. Şunu önemli belirtti. Sosyalizmin kuruluş döneminde hala görüş dönüş tehlikesi vardır. O küçük üretim hala her gün kapitalizmi doğurmaktadır. Kafalar hala eski toplumun kafasıdır. O nedenle emekçiler iktidarı ele geçirdikten sonra sınıf mücadelesi devam edecektir. Burjuvazi iktidarı yeniden ele geçirmek için çeşitli girişimlerde bulunacaktır. Lenin üretim araçlarının mülkiyetinin kolektifleştirildiği dönemi görmedi. 1924 yılında hayata veda etti. Sovyetler Birliği'nde zengin ve orta köylünün tasfiyesine 1929'da başlandı. Üretim araçları üzerindeki mülkiyetin hem tarım hem sanayide dönüşümü esas olarak 1930'larda tamamlanabildi. 1871 Paris Komünü iktidardan indirdiği burjuvaziye yenildi. Yıkılan burjuvazi Almanların da desteğiyle iktidarı yeniden ele geçirdi. Arkada kalan tecrübe buydu. Marx'ın proletarya diktatörlüğü teorisi de bu tecrübeye dayanıyordu. Geri dönüş tehlikesinin yıkılmış olan burjuvazinin kalıntılarından veya küçük sermaye sahibinden geleceği yolundaki teoriyi aşacak bir pratik henüz yaşanmamıştı. Bu koşullarda Stalin, üretim araçlarının mülkiyetinin dönüşümünün esas olarak tamamlanmasına bakarak 1936'da Sovyetler Birliği'nde sınıfların artık kalmadığını ve sınıf mücadelesinin bittiğini ilan etti. Ne var ki sınıflar ve sınıf mücadelesi ilan yoluyla bitirilemiyordu. 1953'te Stalin öldü. 1956'da Kruşçev iş başına geldi. Zaman Sovyetler Birliği'nde sınıfların devam ettiğini kanıtladı. Dahası geri dönüş tehlikesi ciddiydi. Nitekim Sovyetler Birliği kapitalizme geri döndü. İşte Mao hem bu deneyimleri inceledi hem Çin deneyimini yaşadı ve ilk kez şunları berrak bir şekilde ortaya koydu. Üretim araçlarının mülkiyetinin dönüşümünden sonra dahi sınıflar ve sınıf çelişmeleri devam etmektedir. Sınıf mücadelesi sürmektedir. Geri dönüş tehlikesi hala vardır. Sosyalizm mi üstte kalacak yoksa kapitalizm mi? İşçi sınıfı mı üstte kalacak burjuvazi mi? Marksizm mi üstte kalacak revizyonizm mi? Bu sorular henüz kesin çözüme ulaşmamıştır. Kaldı ki dünya ölçeğinde bakarsak emperyalizm hala var ve de içteki gericilik emperyalizmle işbirliği halindedir. Sosyalizme yönelen tehdit kuşkusuz öncelikle içeridedir ama aynı zamanda dışarıdadır. İç cephe sağlam tutulmazsa dış cephedeki tehdit ağırlaşır. Sosyalizm döneminde devrimi sürdürme teorisi dediğimiz bu özet Mao Zedong'a gökten vahiy olarak inmedi. Bu teoriye pratik içinde adım adım ulaşıldı. Başlangıçta Mao'da Lenin ve Stalin gibi geri dönüş tehlikesinin toprak ağalarından, burjuvaziden ve küçük burjuvaziden geldiği görüşündeydi. 1957'de halk içindeki çelişmeleri ele aldığı ünlü yazısında şöyle diyordu. Evet, biz toprak ağalarının ve komprador burjuvazinin temelini kaldırdık. Onların üretim araçlarını kamulaştırdık ama bunların kalıntıları hala var. İkincisi, milli burjuvazi belli ölçülerde yaşamaktadır. Biliyorsunuz Çin'de milli burjuvazi devlet kapitalizmi yoluyla adım adım ehlileştirilerek ve dönüştürülerek ortadan kaldırıldı. Üçüncüsü, küçük burjuvaziyi yeniden kalıba dökmüş değiliz. Buna henüz başladık. Dipnot: Mao Zedong, halk içindeki çelişmelerin doğru ele alınması üzerine. Seçme Eserler 5, 2. basım kaynak yayınları. Sayfa 441 ve devamı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 158.